RS Otomotiv grubunun sunduğu Otomobil Adamlar başlıyor.
RS Otomotiv grubunun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksekler Otomobil Adamlar hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Dolu dolu yine otomotiv dolu bir haftaydı.
Evet.
Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. Anlayabildin mi? Ya daha doğrusu anlayabilen varsa yayını almak istiyorum ama sen biliyorsan konuk almayayım dedim.
Yok, ben bir iki yöneticiyle görüştüm. Ama yani hiç kimse tam olarak ne olduğunu anlamamış durumda. Hani muğlak yerler var, her zaman olduğu gibi böyle şeylerle karşılaşıyoruz ya. Niye yapıldığı pek belli olmayan şeyler var. Hani stoklarla ilgili, bayilere fiyatlandırmalarla ilgili, garantiyle ilgili. Ama onun dışında bir de başka bir şey var. 7 Temmuz'dan itibaren işte tescil edilecek otomobillerde bir takım donanımların olmasıyla ilgili vesaire falan. Bunları bence haftaya konuşalım. Her şey bir netleşsin.
Tek şey orada ben gördüm, hani simit fiyatını belirlemeden önce, değişiklik yapmadan önce onay almak gerekir falan gibi bölümler de var. Hani tabii, otomotiv çok haricindeki da, tarafa tabii, gittim
çok
ben de.
Çok da işe yarayan şeylerdir ya bunlar, hep hayatımız boyunca gördük böyle şeyleri biz hep ya.
Ya çünkü bir anda haber sitelerine düştü ama onlar da bir şey bilmiyor. Belli direkt şey şu, işte fiyatlar 3 gün önceden işte artırılamayacak bilmem ne falan ama detayı kimse bilmediği için böyle bir kaldı herkes.
Abi eninde sonunda ne olacak biliyor musun? Simit fırınları kapanacak, hepimiz rahat edeceğiz.
Ha, biz otomatik konuşuyorduk arada.
Hayır, şimdi simitten çıktın ya yola. Yani oraya gelecek iş, yani bu iş, bir şeyin maliyeti bellidir.
Otomatik de genelde şöyle oluyor. Hani bir tebliğ oluyor. Sonra biz onu anlamaya çalışırken bir tane daha çıkıyor. Sonra bir düzenleme oluyor.
Bazen düzenleme olmuyor. Her şey havada kalıyor.
Havada kalıyor. Düşünsene, elektrikli otomobil tebliğ hala orada duruyor.
Evet.
Elektrikli otomobil ithalatı yok Çin'den ve
üçüncü ülkelerden.
Ama Çin'den atıyorum şakır şakır şu an benzinli ve hibrit otomobiller geliyor. Yani
niye yaptık bunu hani?
Şimdi çevre diyorsak benzin hibrit geliyor.
Evet.
Ticaret diyorsak daha çok
yani benzin hibrit geliyor.
Benzin hibrit geliyor.
Sonra
yani sebep, evet.
Yani neyse abi, biz
ya elektrikli otomobillerin pazar payını artırmaksa o da değil hani.
Abi elektrikli otomobillerin pazar payını arttırmak istiyorsan Türkiye'de vergi düzenlemeleri yaparsın, teşvikleri arttırırsın vesaire. Ama sadece bir sebepten dolayı belli ülkelerden gelecek elektrikli otomobilleri hani gelmesini zorlaştıracak bir takım kararlar almak başka bir şey.
Orada araç kriteri konulu. Geçen gün bir sosyal medya hesabında bir dostumuz paylaşmıştı. Çin'de 4000 doların altında otomobil satışa sunuldu. Ben de şey yazdım. Bu ne? Bu otomobil değil ki. Yani artık hani buna da otomobil demeyelim yazdım. Hani 4000 doların altında artık otomobil var. Ne ki bu? Hani otomobil değil ki o. Bir ucubik bir şey var orada. Hani ya, artık o kadar da değil yani.
Cılkı çıktı işin. Cılkı çıktı. Yani. Neyse, bakalım zaman ne gösterecek. Öğreneceğiz.
Nisan ayında otomobil satışları, otomobil hafif ticari araç satışları söylenildiği ve beklenildiği üzere.
Evet.
Düştü.
Evet. Bir söylüyorduk.
Yani evet. Mart'a kadar full tapa gaz devam. Mart'tan sonra ayarı gazdan çekiyorsun.
Ya şimdi iki tane sebep var burada. Ben bir kere önce rakamları bir söyleyeyim.
Söyle, hadi söyle.
Şimdi otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 yılının Nisan ayında bir önceki yılın Nisan ayına göre %22.3 düştü. Ve 75.919 adet olarak gerçekleşti. Otomobil artı hafif ticari araç. 80 bini görmeyecek demiştik biz, hatırlarsan. Yani piyasadan gelen bilgiler bunlar. Bir de o gidip tek tek noterden ne yapıldığına bakmıyoruz yani sonuç itibariyle. Burada şunu da söyleyelim. Otomobildeki düşüş %20.61. 61.448 adet otomobil satılmış. Hafif ticarideki düşüş %28.6. 14.471 adet hafif ticari araç satılmış. Tamam, yani bunu niye bekliyorduk biz? Birincisi zaten hani krediler sıkıştırıldı, kredi maliyetleri çok yüksek, alması zor vesaire, bunlar zaten var. Bir de Nisan ayında 9 günlük bayram tatili vardı. Kısa ay.
Bir de seçim öncesi öne çekilmiş alımlar vardı.
Hani, aynen öyle.
O yüzden Ocak, Şubat, Mart çok daha yoğun geçmişti.
Bu arada şunu söyleyeyim. Yani evet, düştü ve 19-20 ay sonra ilk defa geriledi bu arada.
10 yıllık ortalama ne? Orası önemli bence.
Hala yüksek 10 yıllık ortalamalarda. 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlarına göre %16.2 yukarıda hala satışlar.
Çünkü geçen sene Nisan ayı da hani rekorların kırıldığı yine tabii, bir aydı. Hani geçen hani orada baz etkisi de var kısmen aslında. Ya,
tabii ki var. Ha, burada da baz etkisi var aslına bakarsan. Yani bu aralar bazımız bitmiyor bizim. Evet. Yani son birkaç yıldır hep bazla gidiyoruz.
Baz demek bu arada kül. yani Arapça tabiri aslında kül,
ama bu beyzden
alkali
geliyor,
tamam biliyorum yani. Canım hani o taraftan baktığı zaman oraya kadar da gidiyor iş.
Ama burada kritik bir nokta var. Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalamalarına göre sadece 3%'de artmış. Hafif ticaride çok ciddi bir kan kaybı var. Düşünsene, otomobilde ve toplam satışlardan hani baktığında coştuk gidiyoruz 20 aydır falan diyorduk. Ve hep biz şunu söylüyorduk son 4-5 aydır. Hafif ticari araç satışlarına dikkat. O yokuş aşağı gidiyor ve bu küçük esnafın özellikle problem yaşadığını gösterir ekonomik anlamda. Geldiğimiz noktada bu kadar düşüşe rağmen hala otomobil pazarı 10 yıllık ortalamaların %20.7 üzerindeyken hafif ticaret sadece %3 üzerindeyse abi burada alarm çanları çalıyor.
10 yıllık ortalamada gidiyor. Evet. Satışlar bu kadar yukarıdayken aslında.
Evet. Yani hafif ticarette çok ciddi çanlar çalıyor. Bu ekonomik anlamda bir göstergedir bana göre. Diğer taraftan hani baktığında zaten otomotiv sektörünün önde gelen isimleri Ocak ayından beri şunu söylüyordu. Dillendirmiyorlardı. Hı-hı. Doh sohbetlerinde konuşuluyordu bunlar hep. Abi en kritik ay Mayıs. Mayıs'ta esas ne olacağı belli olacak. Pazarın gidişatı belli olacak diyorlardı ve Mayıs ayına geldik. Şimdi bu aşamadan itibaren bu önümüzdeki 10-15 gün içerisinde pazarın rengi ortaya çıkar. Ama genel kanı bu aydan itibaren, Nisan ayından itibaren yani zaten satışlar düşmeye başladı. Çok büyük sürprizler olmazsa bu satışlar bir müddet daha daralacak.
Benim oradaki tespitim şu. Rakamlar açıklandığı andan itibaren işte otomobil satışları düştü. Otomobil olan talep azaldı gibi böyle bir söylem var. Bence de durum şu. Otomobil olan talep aslında azalmadı. Hala da çok büyük bir talep var. Fakat erişim zorlaştı.
Para yok, para.
Para yok.
Kredi yok, para yok.
Yoksa otomobil olan talep var.
Araba nerede? Yani,
Para nerede?
Bu hikaye
araba
bu.
Burada. Evet. Bu sefer para yok.
Nerede?
Otomobil olan talep bence azalmıyor. Ama otomobil alabilecek güç azaldı. Özellikle kredilere erişim imkanı falan ki bir dönem çok ucuz krediler vardı. Herkes neler aldı.
Tabii.
Ama
tabii.
Şu an artık kredi dediğin şey hani denemek için bile böyle bir 100 bin lira kredi çeksem ne öderim dediğin zaman inanamıyorsun. Yanlış hesapladı falan diyorsun. Yani
aynen öyle.
2-2.5 katlarını falan ödüyorsun orada.
Şimdi mesela bak bir de Ocak Nisan'a bakalım ilk 4 aylık verilere. Toplamda 371.438 araç satılmış. Hafif ticari artı otomobilden bahsediyoruz. %11.3'lük artış var burada. Hala. Geçen yıla göre. Sebep Ocak Şubat engelli satışlarındaki patlama bu arada. Onu da söyleyelim.
Ama geçen sene de vardı o. Hala.
Bu kadar değildi. Geçen sene mesela Ocak ayında yaklaşık %25'i engelli satışıydı. Bu sene %45'i. Böyle bakalım işe. Ve rekordu gene bu Ocak ayı gene.
Evet.
Geçen seneki Ocak'tan daha yüksekti. Şubat da keza öyle, Mart da keza öyle. Otomobil satışı ilk 4 ayda 294.837. Geçen yılın ilk 4 ayına göre %16.62 artış. Ve tının hafif ticari araçlar. 4 ayda 76.601 adet satılmış. Ve geçen yılın 4 aylık dönemine göre %5.2 daralmış. Düşmüş.
Bu şu demek, ticaret geri gitmeye başlamış.
Evet, net. Yani buradan bunu görüyoruz.
Ticarette bir kayıp var.
Burası da netleştirmiş olduk. Tabii bir de her zaman geleneksel olarak söylediklerimiz var bizim biliyorsun.
Ama oraya gelmeden en çok merak edileni sorayım. Elektrikli de durum ne?
Şimdi
elektriklinin oranını söyle. Ondan sonra diğerlerine geliriz. Hani.
Şimdi orası da enteresan. Şöyle söyleyeyim. Elektrikli otomobil satışlarında bir duraksama yaşandığını düşünüyor herkes doğal olarak. Tabii orada önemli etkenlerden bir tanesi geçen yıl bu dönemlerde bir hani Tesla rüzgar geliyor falan. Çok iyi de bir rüzgar estirdi Tesla o zaman. Sonra yılın son çeyreğinde bir ayağını gazdan çekti biliyorsun. Tok gaza basmaya başladı. 800 bin liralık işte kredi, %0 faizler vesaireler şunlar bunlar. Şöyle söyleyeyim. Otomobil pazarı ilk 4 ay için konuşuyoruz. Elektrikli otomobil 23.102 adet satılmış. Ve toplam pazardan aldığı, otomobil pazarından aldığı pay %7.8. Geçen yılı yakaladı. Evet, güzel. Bunun bir kısmı şey, gene e-power. Hani onu ayrıştırmadım şimdi burada.
Oraya bir ekleme yapayım mı?
Tabii.
Bu hafta hani bir kulak aşinalı olan bir bilgiyi de paylaşayım. Tesla'nın bu yaptığı %10 ÖTV dilimine soktuğu araç sonrasında çok ciddi sipariş aldığı ve birkaç gemi, yani geçen senenin rakamını yakalayacağı ile ilgili bir bilgi var şu anda.
Yakalayabilir Ama anladığım kadarıyla Temmuz gibi teslim edecekler.
Tabii tabii, yani şu an gemi doldurulmuş gibi görünüyor. Şimdi bir iki gemilik sipariş var orada.
Güzel, ama o gemiler gelip araçlar bizim gümrüğe ininceye kadar fiyatı %10 ÖTV'de tutabilirler mi? Ben bunu bilmem.
Kur artması tutarlar. Kur artarsa tutamayabilirler.
Kuru tutuyorlar bir şekilde ama burası Türkiye. Yani bir ekonomik karar değişikliği olur. Bir anda 3-5 lira hani döviz yukarı çıkıverir. Bu otomobili o zaman %10'da tutamazsın. Ne yapacaksın? Yani tamam, o bu da ayrı bir risk. Ha, bu yaşanmadı mı? Yaşandı. Elektrikli otomobillerde geçen sene falan da böyle şeyler yaşandı, benzer. Yani böyle hikayeler ama oldu.
En azından şu an bir talep var, onu biliyoruz.
Ayrıca sadece elektrikli otomobillerde olmadı böyle şeyler. Eskiden bir ara hatırlar mısın? %50, %60, %70 ÖTV'lerde otomobiller vardı bir zamanlar.
Evet.
Onlar yok artık.
80.
İşte öyle öyle artışlar da yaşandı bu ülkede. Dolayısıyla bu artışların sebebi de dövizlerdeki 50 kuruşluk, 20 kuruşluk, 30 kuruşluk artışların birleşmesiyle oldu. Daha fazlasıyla değil. Neyse, devam ediyorum.
Hadi diğer verileri ver bize.
Tamam, benzinli otomobil o zaman söyleyelim, %65.4 pay. Hibritler %14.9, ama burada mild hibritler de var, tekrar ediyorum. Mild hibrit normalde hibrit kabul edilmemeli. Plug-in hibritler de var burada. Plug-in hibritler de elektrikli kabul edilmeli normalde. Bizde böyle bir farklı uygulama var. Dizel %11.1. Tamam, buna alıştık artık, zaten tekrar etmeye gerek yok. Otogaz yani LPG'li de 2428 adet de binde 8. Yani tamam, eyvallah. Tabi bu arada şuna da bakmak lazım. Elektrikli otomobil satışlarında hangisi daha çok satılıyor?
Evet.
160 kW'a kadar olanlar mı, 160 kW üzerindekiler mi? Yani orada biliyorsun bu ÖTV'de etkenlerden bir tanesi de motor gücü sonuçta. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %6.9 pay alıyor aslında pazardan. Yani aslan payı orada.
Yüzde kaç dedin?
%6.9. Toplamda hani tamam. %7.8'di ya zaten.
Tamam.
Neredeyse. 6.9 zaten buradan geliyor.
Neredeyse tamamına yakına demeyelim ama çok önemli bir miktar.
160 kW üstü %1 bu 7.8'in içerisinde. Bu da şunu gösteriyor. İlk elektrikli otomobil patlaması neyle oldu abi? Porsche Taycan'la oldu, hatırla. Çünkü evet, yani çok ucuz bir paraya geldi o zaman.
Sonra Taycan vergisi geldi.
Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi aslına bakarsan kullanım maliyeti uygun olduğu için içten yanmalılara göre insanlar elektrikli otomobil almak istiyor. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil almak istiyor ve yığılma orada. Bu aslında güzel bir şey. Tüketicilerin gittiği alan belli.
Söylenen ve düşünülen şey, ki bununla ilgili de bir araştırma yayınlanmıştı. Geçen hafta onu paylaştım ben. Herkes bu şu andaki %10 ÖTV'nin artırılacağıyla ilgili bir beklentisi ve korkusu olduğu için hani alanların büyük bölümü de aslında zaten bu vergi artar, bugün yarın böyle kalmaz. İşte Taycan'ın bir dönemde olduğu
tabii,
gibi
tabii.
Hani ben alayım kenara koyayım gibi bir durum da aslında orada söz konusu.
Valla işte kim ne düşünüyor bilmiyorum ama yani elektrikli otomobil satışları, ya bizde her şey çok hızlı değişebiliyor. İşte diyorsun ya Tesla belki de 2 gemi araba getirip satacak, belki 20 bin tane satacak. Bir ay öncesine kadar böyle bir şey kimse hayal etmiyordu. Yani ya da TOG satışlarını arttırmak için ciddi pazarlama yapıyor şu anda.
Evet.
Ciddi pazarlama yapıyor yani.
Ben hala yani, şeyim ya, TOG'un ilk sipariş 170 bin sipariş falan var diyorlardı ya.
177 bin.
177 bin. Neredeler?
Bilmem.
Hani şu an evet TOG kampanya yapıyor. Evet. Ama 177 bin talep vardı ya.
Şimdi gerçek talep ortaya çıkıyor yani, normal. Şeyi söyleyeyim, gövde tipi. En sevdiğim yer burası benim aslına bakarsan. SUV gövde tipi %54.1 paya ulaştı. Haydi gidiyor, %60'a doğru gidiyor.
Valla senin söylediğin o hibritleri, plug-in, mild vesaire ayrılalım dediğin, ben artık SUV'un da bir ayrılması gerektiğini. SUV var. Yani
SUV'cuk var.
SUV'cuk var. Bu ne yani? O SUV değil ki yani, böyle bir
crossover demek gerekiyor işte, onlara da denmiyor bir türlü. Yapmıyorlar.
Hatchback plus o.
Tabii.
Yani.
Tabii yüksek station aslında. Sedanlar %26.8 pay almış. Hatchbacklerde %17.4, hatchbacklerde bir gerileme var. Ama tabii SUV'lar yükseliyor. Yani iş orada biraz karışmış. Bu esas tabii biraz da istersen marka ve modellerden konuşalım.
Vallahi evet, o daha çok merak ediliyor çünkü.
Şimdi toplam hafif ticari artı binek otomobilde Nisan ayında Fiat 1, Renault 2, Volkswagen 3, Ford 4, Chery 5. Oraya geleceğiz biraz sonra. Ocak Nisan'da Fiat 1, Renault 2, Ford 3, Volkswagen 4, Peugeot 5.
Hafif ticarinin orada
hafif
bir...
Hafif ticarinin orada
avantajı. Chery'de hafif ticari olmaması.
Olmadı.
Bu arada çok enteresan değil mi? Volkswagen hiç ortalarda yok gibi görünüyor.
Yo. çok fazla modeli var Volkswagen'in ve hepsinde aşağı yukarı benzer, hani evet, iyi satıyorlar.
Hiç yokmuş gibi görünüyor ama hiç öyle düşünme. İki tarafta da ilk beşte yani.
Evet. Çünkü bazı markalar bir ya da iki modele yüklenmiş gidiyorlar. Ama Volkswagen mesela 4 modelini birden satıyor, 5 modelini birden satıyor. Eşit ağırlıklı satıyor aşağı yukarı. Sadece otomobil olarak bakarsak Fiat Nisan ayında liderliği aldı tekrar. Nisan ayı için. 2 Renault, 3 Chery. Chery çok sağlam gidiyor burada satış
açısından. Nisan satışından bahsediyorsun.
Nisan. Son arkasından Volkswagen geliyor. 4. sırada. 5. sırada Hyundai. 6 Peugeot, 7 Opel, 8 Togg.
Aa güzel.
İlk 10'da. 9 Citroen, 10 Dacia. Peki Ocak Nisan
toplamda?
Toplam otomobilde Renault 1, çünkü ilk 3 ay 1'di zaten. Fiat 2, Chery yine 3. Nasıl sağlam bir üçüncülük yakalamışlar.
Bu Chery daha önce de özel programını yaptık ya seninle YouTube'da.
Evet, evet.
Pro 4'ü getirdiği zaman Tiggo.
Pro 4 geldiği zaman iyice.
Tiggo 4 Pro geldiğinde diyoruz. Çok acayip yani 100 bin sınırına gelme ihtimali var bu şekilde
araç
devam ederse.
Araç getirebilirlerse falan filan. Tabii orada bir evet, sürü şey var ama 1 milyon lira civarında B SUV arkadaşlar. Hikaye bu.
Evet.
Tiggo Pro 4. Yani aşağı yukarı bu rakamlara gelmesi ya bekleniyor. Hatta bunun biraz altında bile olabilir.
800-900'ler falan da konuşuluyor ya
manuel,
böyle.
Manuel şanzımanlı versiyonu için 800-900 aralığı da konuşuluyor, doğru. Abi bu çok ne kadar tercih edilir
yani
onu bilmiyorum.
Ortalama bir BSU 1400'ler seviyesinde şu anda değil mi?
Yani işte 1200-1300'den başlar.
Başlar. Hani başlar. Bir anda o rakama geldiğinde çok kıyamet kopar
enteresan
pazarda
olur,
ya.
Enteresan olur. Chery'nin arkasında Volkswagen var. Sonra Hyundai ve Peugeot takip ediyor. Sonra Toyota, Citroen, Opel ve Dacia. Hikaye bu. Modeller Nisan ayında. Bir Egea Sedan tekrar liderliği aldı. 2 Togg T10X. 3003 tane satmış bu arada.
İyi rakam. İyi rakam.
Pazarlamanın etkileri herhalde bu. Üçüncü sırada Tiguan var. Yenilendi biliyorsun Tiguan. 4 Clio Hatchback. Burada enteresan olan Clio bence. Çünkü biri gidiyordu. Dördüncülüğe gerilemiş.
Bu arada Tiguan'ın 3 olması da çok enteresan.
Bekleyeni vardı ama eğer öyle büyük bir paket yakaladılarsa eskisi yenisi karışık gitmiştir. i20 geliyor sonra Clio'nun arkasından. Sonra çok ilginç abi bak. Tiggo 7, Omada 5, Tiggo 8 arka arkaya.
İlk onda 3 tane.
3 tane arka arkaya. Arkaya. Araya hiç kimse almamışlar. Sonra Duster, ki Duster bitiyor bu arada biliyorsun. Renault Duster'a dönecek. Ve sonra da Corolla geliyor. İlk onda böyle oluşmuş. Hikayemiz bu. Otomobil satışlarında durum bu. Mayıs ayı başladı. Bakalım gerçekten sektörün beklediği gibi durgunluk ve daralma devam edecek mi? Ki ikinci eldeki durgunluk aşılamadı bir türlü. Yani hareketlilik çok az.
Bu arada şeyi de atlamayalım. Chery'nin açtığı bu yoldan diğer Çinli markalar da ardı ardına gelecekler.
Mutlaka. Tabii şimdi Geely'nin geleceği de açıklandı. Ama kendi mi gelecek, distribütörle mi gelecek, o hala açıklanmadı.
DFSK var.
DFSK yeniden yapılandı.
Yeniden yapılanıyor.
Vesaire. Ya yolda Link & Co. artık pazara girmek üzere. Var böyle birçok şey, duymadığımız da var bu arada.
Halitsan Manisa.
Ben de bir tane marka çıkarmayı düşünüyorum. Evet, haklısınız. Sürprizi bozdunuz.
Bu arada
işte karşılıyorum.
bu arada hafif ticarilerde de Çin'den ve o bölgeden evet gelecek de çok araç var.
Bu arada hafif ticarilerde elektrikli de kısıtlama yok Çin'de.
Yok evet, yok, onlar istediği gibi gelebiliyor şu anda.
Yani. Bunu da atlamayalım.
Oralarda da çok enteresan şeyler var. Önümüzdeki aylarda konuşacağımız çok şey var. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından da önemli bir konuğumuz var aslında.
Evet.
OSS Derneği Genel Başkanı sevgili dostumuz Ali Özçete bizlerle birlikte olacak. Biraz satış sonrasını, otomekanikayı vesaireyi konuşacağız ama şimdi kısa bir ara, aranın ardından Otomobil Adamlar devam ediyor. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Uzun açılımını söyleyeyim önce. OSS demeden önce Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği Genel Başkanı sevgili dostumuz Ali Özçete bizlerle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz.
Merhaba Turgut Bey, hoş buldum.
Hoş
İyi yayınlar diliyorum.
Hoş geldiniz Ali Bey.
Merhaba Ali Bey, hoş buldum. Teşekkürler, iyi yayınlar.
Sağ olun.
Çok önemli bir konumdasınız aslında. OSS çok önemli bir dernek ve otomotiv satış sonrası, ki otomotiv neredeyse her gün gündemimizde olan bir sektör. Bunun önemli bir temsilcisi, önemli bir sivil toplum kuruluşusunuz. Şöyle başlayalım Ali Bey. 2024 nasıl başladı? Artık ilk çeyrek değil, ilk 4 ayı geride bıraktık. Durumumuz ne? Birazcık orayla ilgili sizden bilgi alalım. Sonrasında sohbetin ilerleyen bölümünde önemli konularımız da var zaten.
Tabii ki Turgut Bey. Bildiğiniz üzere derneğimiz her çeyrek dönemde anketler düzenliyor ve sektörün gelişimini yakından takip ediyor. İzleyicilerimizin de derneğimizi yakından tanınması anlamında öncelikle isterseniz kısaca biraz da derneğimizden bahsedelim.
Lütfen.
1995 yılında Türkiye'de kurulmuş olan, İstanbul'da kurulmuş olan derneğimiz bugün hem üreticilerin hem dağıtıcıların yer aldığı yaklaşık 260'ın üzerinde üye yapısıyla Türkiye'deki dağıtım sektörünün gelişimini hızlandırmaya gayret gösteriyor. Bu bağlamda özellikle ilk çeyrek anket sonuçlarımız açıklandı. Bu anket sonuçlarımıza göre aslında sektörün de gidişatı beklentiyle paralel gerçekleşti. Özellikle son dönemde uygulanan enflasyonla mücadele programıyla beraber bir şekilde sektörümüzde daralma meydana geldi ve beklentiyle paralel olarak anket sonuçlarında %1,5'luk dolar bazında geçen yılın aynı çeyreğine göre sektör büyüdü. Bu büyüme biraz limitli kaldı beklentiyle paralel. Bunun sebebi de enflasyonla mücadelede uygulanan program. Her ne kadar bu enflasyonla mücadeleyle ilgili programı benimsesek ve doğru bulsak da sonuçta hepimiz son tüketiciye hizmet ediyoruz. Ve fiyatlarda özellikle son zamanlarda yaşanan stabilizasyon mutluluk verici. Ama bir şekilde bu sektör paydaşlarını biraz aynı derecede mutlu etmiyor sonuç itibariyle. Stok emtiyası stabil bir durumda olduğu zaman maliyetlerdeki artışla ürün fiyatlarındaki stabilizasyon bir şekilde sektör paydaşlarının en büyük sıkıntısı olarak gündemini koruyor diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz bütün işletme giderleri TL bazda, işte kira giderleri TL bazda artıyor. Personel giderleri hakeza öyle. Kargo giderleri aynı keza. Anket sonuçlarına göre baktığımızda maliyetlerdeki artış şu anda sektör paydaşlarının ve bunun içerisindeki biliyorsunuz finans giderleri en büyük payda ve bunların her birinin TL bazda artarken diğer tarafta ürün fiyatlarının dövizlerdeki yaşanan stabilizasyon nedeniyle stabil kalması işletmenin gidişatını biraz olumsuz etkiliyor diyebiliriz ilk çeyrek özetinde.
Peki buradan sonraki kalan 3 tane çeyrek için ne düşünüyorsunuz, ne bekliyorsunuz?
Vallahi ikinci çeyrek mobilitenin başlamasıyla aslında biraz daha pozitif. Zaten anket sonuçları da bu yönde bir beklenti içerisindeydi. Yine dernek üyelerimize yapmış olduğumuz anket sonuçlarına göre 4.13 civarında dolar bazında ikinci çeyrekte bir büyüme beklentisi vardı. Biliyorsunuz bizim sektörümüz mobiliteyle besleniyor. Yani serbest dolaşım, trafikteki dolaşım ne kadar artarsa bu da beraberinde sektörün hareketlenmesine olanak tanıyor. Tabii ki burada da hazır yere gelmişken son tüketici şu konuda bilinçlendirmek gerekiyor. Biliyorsunuz yakın zamanda bir bayramımız oldu ve maalesef ki 4998 trafik kazası meydana geldi ve 66 can kaybıyla sonuçlandı. 66 vatandaşımızı üzülerek kaybettik. Buradaki yaşanan kazalardaki bir payda da bakım aralıklarının uzatılması. Dolayısıyla bakım aralıkları ne kadar sıkı tutulursa trafikte yaşanan kazalarda hem kendi araç içerisindeki güvenlik hem de karşı taraftaki aracın can güvenliği korunması anlamında emniyet içerdiğini vurgulayabiliriz. Dolayısıyla ikinci çeyreğin pozitif başladığını beklentiyle paralel 4.13 dolar bazında bir büyüme beklentisi vardı. Bu büyüme beklentisiyle paralel bir şekilde ikinci çeyreğin başladığını mobilite döneminin başlamasıyla beraber vurgulayabiliriz.
Peki şimdi malum mobilite hızlanacak dedik. İlla ki tabii yaz ayları geliyor, tatiller, bayramlar, şunlar bunlar ve yedek parça ve servis hizmetlerine ihtiyaç da artacak. Ama ben 30 yıldır bu mesleği yapıyorum, 30 yıldır bu haberleri yapmaktan ben sıkıldım, başkaları sıkılmadı. Sahte parça, bir de buna dikkat çekmek maalesef lazım değil mi? Hala daha bununla uğraşıyoruz biz değil mi Türkiye olarak?
Maalesef. Yani biz dernek özelinde de sizlerin de yakından takip ettiği gibi Haluk Bey, biz sıklıkla bu konunun birebir içindeyiz ve en büyük takipçisiyiz diyebiliriz. Özellikle yine son tüketici şu konuda bilinçlendirmek gerekiyor izleyicilerimizi. Bir çantanın sahtesini kullanmak sadece o markanın sahibine zarar verir. Evet. Ama kalite standartları nerede üretildiği belli olmayan fren parçalarını kullanmak can güvenliğine zarar verir. Dolayısıyla her yerde vurguluyorum. Özellikle bunu vurgulamaktan sizin vasıtanızla mutluluk duyuyorum. Biz bir tüketim mamülü değiliz. Yani yedek parça bir tüketim mamülü değil. Yedek parça bir güvenlik mamülü. Dolayısıyla güvenlik mamülünde yapılacak özellikle işte içinde bulunduğumuz enflasyonist dönemden dolayı tüketicinin alışkanlıkları biraz daha ucuza doğru yönelmiş durumda. Her ne kadar her ucuz ürün sahte diyemeyiz veya kalitesiz diyemeyiz ama her emtianın bir satış fiyatı vardır, bir stabilizasyonu vardır. bunun altına kalan ürünlerin şüpheli ürün olduğu konusunda son tüketicinin dikkatli olması gerekiyor. Bizim de dernek olarak bu konuda çok yoğun çalışmamız var. Bir avukatlık bürosuyla ortak çalışma yürütüyoruz. Bizim de bir çalışma grubumuz var. Bunlarla beraber yürüttükleri çalışmalar sonucunda çok ciddi anlamda baskınlar gerçekleşiyor. Özellikle de şunu da vurgulamak istiyorum. Bizim bir ihbar hattımız var. Müsaade ederseniz bu bir kamu yararına ihbar hattı.
Lütfen. Tabii ki.
Bunun son tüketici tarafından da bilinçlenmesi son derece kıymetli ve önemli. Bu ihbar hattına yapılacak ihbarlar sadece bizim avukatlık büromuza geliyor. Kesinlikle ben yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerimizin bile gelen ihbarlardan veya yapılan baskınların haberi olmuyor. Sonuç itibariyle bir müteselsel sorumluluk almamak adına ben bu hattı paylaşmak istiyorum.
Lütfen.
0542 199 76 77. Tekrar etmem gerekirse 0542 199 76 77. Bu hatta yapılacak son tüketicinin veyahut da sektör paydaşlarının ihbarları avukatlık büromuz, hukuk büromuz tarafından değerlendiriliyor. Noter huzurunda o yapılan ihbarlar gizli olarak incelenip eğer gerçekten orada sahte ürün varsa buralar baskın gerçekleştirip el konulur. Sadece 2 ay önce bir imalathanede 50 milyon TL değerinde filtre topladık. Oh. Şimdi bakıldığı zaman filtre can güvenli, zararsız bir ürün gibi gözükür. Ama gene son tüketicinin burada bilinçlenmesi çok önemli aslında. Yani sahtesiyle orijinal arasında çok komik rakamlar var. 50 TL, 100 TL gibi basit rakamlar var. Fakat sahte filtre aracın yakıt tüketimini ciddi anlamda artırıyor. Aslında orada elde edilen ufak karlar beraberinde çok daha büyük yakıt maliyetlerinin oluşmasına sebebiyet veriyor. Diğer taraftan da büyük motor arızaları oluşmasına neden oluyor. Bir yağ filtresinin vereceği zarar komple motorun revizyonuna gidebilir ve 200-300 bin TL'lik bir zarara, son tüketicinin zararına sebebiyet verebilir. Gerekli gereksinimlere karşılanmış kalite standarttaki ürünler bu arızaların %100'ünü karşılama opsiyonuna sahipken olası bir arızada garanti prosesleri gereği ama maalesef ki sahte üründe böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla gerek mal güvenliği gerek can güvenliği için son tüketicinin kesinlikle sahte ürünlere dikkat etmesi, alırken dikkatli olması ve sorgulamasını tavsiye ediyoruz.
O zaman ben bir kere daha bu ihbar hattının numarasını tekrar etmek istiyorum.
Tabii ki.
Aldığınız ürünün ya da gördüğünüz bir ürünün sahte olduğunu düşünüyorsanız lütfen 0542 199 76 77 numaralı telefona arayıp bu konuda bilgi verin ki başkalarının da canı yanmasın. Sonuç itibariyle hem mal hem de can güvenliği ile ilgili bir şey bu. Hepimiz trafiğin bir paydaşıyız. O sahte balata yüzünden bize de o araç çarpabilir. Kimsenin de buna hakkı yok aslına bakarsanız. Dolayısıyla kendimizi korumayı öğrenelim ve gerekiyorsa da bulduğumuzda bu tip sahte parçaları ihbar etmekten de kaçınmayalım.
Bu arada şeye takıldım, hani 50 milyonluk o filtresi yapabiliyorsan bunun orijinali ya da gerçekten ticaretini yapabilirsin yani.
Evet,
hani
evet.
Çok enteresan ya. Şeyi sorayım.
Maalesef ki.
Bu ay içinde ülkemizde yapılacak olan FGEFA Genel Kurulu. Bununla da ilgili birazcık konuşalım mı? Çok önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle Turgut Bey. Güzel bir konuya parmak bastınız. Bu ayın 21'inde 41 FGEFA üyesi ülkemize ziyaretçi olarak gelecek. FGEFA bir dünya aftermarket çatı örgütü. Yani bir federasyon. Avrupa genelindeki yaklaşık 19 ülkeden bu çatı federasyonuna üyeler var. Ve bu üyelerin her biri milyar euro ciro değerinde. Yani bugün Türkiye'deki toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar civarında ölçümleniyor. Dolayısıyla bunların 6 tanesinde sadece Türkiye'deki tüm pazarın eşdeğeri durumundaki 41 tane üye ülkemizi ziyarete gelecek. Ve biz bunu gururla söylüyoruz. Bu 41 üyenin Türkiye'ye gelimi dünyada ilk defa Brüksel dışında olacak. Yani biliyorsunuz FGEFA Brüksel merkezli bir federasyon ve bütün organizasyonları normalde Brüksel'de gerçekleştiriyorlardı. Biz bu arada da biz sandalye sahibiyiz. Yönetim kurulu üyesi olarak derneğimizin aynı zamanda genel sekreteri olan Emirhan Silahtaroğlu Bey Brüksel merkezli bu federasyonda bir yönetim kurulu üyesi. Dolayısıyla bir Türk orada son tüketicinin lehine alacak kararların uygulamasında ve gerekli müzakerelerin yapılmasında bir fiil aktif olarak görev alıyor. Dolayısıyla kendilerini biz Türkiye'ye davet ettik. Bunlar da pozitif karşıladılar. Ve gelinen noktada tam da fuar dönemine getirdik bu dönemi. 21 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecekler. Seçimli genel kurullarını Türkiye'de gerçekleştirecekler. Yine Emirhan Bey yönetim kurulu üyesi olarak aday. Kazanması da çok yüksek ihtimal. Dolayısıyla buradaki aktiviyetimizi devam ettirirken beraberinde de Türkiye'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirip ihracat potansiyelini artırmasını öngörüyoruz diyebiliriz.
Şu şekilde olacak değil mi? Anladığım kadarıyla Ali Bey. Genel kurul bitiyor. Zaten bittiği gün Türkiye'de otomekanika fuarı başlıyor İstanbul'da. Doğal olarak Türkiye'deki üretici, aftermarket üreticilerinin tamamını görme şansları da var. Bu büyük üreticilerin, satıcıların değil mi?
Kesinlikle öyle. 23 Mayıs'ta dünyanın en büyük fuar organizasyonu olan Otomekanika'nın Türkiye bacağı gerçekleşecek. Yine orada ülkesel ve sektörsel bir gururumuz var Tayfun Bey, Turgut Bey. Biliyorsunuz Otomekanika fuarı dünyanın en büyük organizasyonu ve Türkiye burada 4. sıradaydı geçen yıla kadar. 1. sırada Almanya, 2. sırada Çin, 3. sırada Dubai ve 4. sırada Türkiye vardı. Geçen yıl itibariyle Türkiye'deki büyüklük 3. sıraya ilerlemiş durumda. Ülkemiz şu anda otomotiv sektöründeki gücünü çok daha fazla ön plana çıkarttı. Normalde tüketici gözünde otomotiv, işte biliyoruz, biliyorsunuz çeyrek dönemler açıklandı, ihracat şampiyonları ortaya çıktı. Her zaman otomotiv birinciliği büyük bir çoğunlukta alan bir sektör. Son tüketicinin aklına sürekli ihracat şampiyonluğu gelince sıfır araç geliyor. Ama özellikle vurgulamak gerekirse burada yedek parça çok büyük bir payda. Gerek Türkiye'deki araç üretim tesislerinin olması, gerek Avrupa'daki araç üretim tesislerine Türkiye'deki üreticilerin yedek parça üretiyor olması Türkiye'yi bu konumda çok ciddi anlamda güçlendiriyor. Bu da bağımsız yenileme pazarının da gelişmesine çok ciddi anlamda olanak tanıyor. İşte bu fuarlar vesilesiyle de yerli üreticiler uluslararası platformdaki firmalara ihracat yapma potansiyeline sahip olmuş oluyor. Bu bağlamda özellikle FİCİAF üyelerini biz özellikle fuar dönemine denk getirdik ki bu seçimli genel kurullarını. Bu vesileyle de fuarı ziyaret etme fırsatları olsun. İşte 22'sinde Koç Müzesi'nde içi kapalı bir organizasyon olacak. FİCİAF üyeleri, Otomekanika düzenliyor bu organizasyonu. FİCİAF üyeleri de orada davetli olacak. Orada diğer Türkiye'deki paydaşlarla tanışma fırsatı elde ettikten sonra 23 Mayıs'ta gerçekleşecek TÜYAP'taki fuarda bir dizi iletişimler gerçekleştirip akabinde de ihracat potansiyelini ciddi anlamda artırma fırsatına erişecekler. Dolayısıyla Otomekanika fuarını çok ciddi anlamda önemsiyoruz ve hatta sizlerin vasıtasıyla da şunu da vurgulamak isterim. Biliyorsunuz mobilite, sizler de çok sıklıkla işliyorsunuz. Otonom araç çok ciddi anlamda gündemimiz, ülkenin ve son tüketicinin gündemi bu fuar alanında. Özellikle 12. holde son gelişmeler, işte sadece aracın satış tarafı değil, elektrikli araçların servis ve bakım tarafıyla alakalı da birçok alanlar olacak. Dolayısıyla son tüketicinin merakını uyandıracağını düşünüyorum ve herkesi de bu vesileyle davet ediyorum.
Ülkenin tüm vatandaşlarının da gurur duyacağı, keyif alacağı bir fuar organizasyonu Otomekanika. Her sene gezerken böyle hani ya evet bunu da mı biz yapıyoruz, bunu da mı biz yapıyoruz diyerek gezdiğim bir fuardır. Bu sene de heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Fuardan da bol bol haberleri yine bu mikrofonlardan hem Halit hem ben hem sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmaya devam edeceğiz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Çok sağ olun, bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun, biz
sağ
teşekkür
olun,
ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek
üzere. İyi hafta sonları.
Çok sağ olun Halit Bey. Çok sağ olun Turgut Bey. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Zaman belki birkaç asır, yok burada yıldızlar, gecem çok karanlık, havam soğuk, yine tek işim yalnızlık, ciddi bir azınlık, zengin bir ağırlık. merhamet tanrım. Yangın büyük, her nefeste sabrım. Göğsümde büyük, sanki yol yok tuzak. Tüm dalları çürük, yiyip de bitiriyor bizi küçük küçük. Geçiyor işte her şey bir gün baktığında geçmişe. Bir kum tanesi kadar küçülüyor büyüten gözünde. Sendin aklı hep canın tatlıydı dilim dedikken. Kaçmadım hiç seni sevmekten. Kafandan bunu çıkar.
Otomotiv grubunun sunduğu Halit Bolukhan ve Turgut Yüksekdağ ile Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz.
Evet.
Biraz klasik konuşalım be.
En sevdiğim.
Ha, en sevdiğim.
En sevdiğim.
Yani yaşlı olduğun için olabilir mi acaba? Hani.
Yaşlı değilim.
Gitgide bizim ekipteki çocuklar sana dede demeye başladı, farkındasın değil mi?
Ya o onların şımarıklığı.
Ha yok öyle bir şey.
Onların şımarıklığı.
Dede geldim onların... falan diyorlar geçen. Dede kim dedim?
Ama geçen aklını aldım ben gene onun. Dedeme de kekeme kaldı.
Ha, yolu, beraber testte işte, mi çıktınız?
Neyse şaka bir yana.
Şu önümüzdeki çok çok şık klasik haberini bir paylaşalım mı ya?
Ya bu var ya bir, yani keşke ben de orada olabilsem diyebileceğim bir haber bu.
Öyle deme, keşke benim olsa. Ya, Çağlar Çorumlu ya.
Vallahi. Şimdi ya klasik otomobil meraklıları için Cengiz Arsay adı çok şey ifade eder.
Doğru.
Yani Antik Otomobil Federasyonu'nun kurucu üyesi, onursal başkanıdır Cengiz Arsay. Cengiz abimiz bizim. Hı-hı. Aslına bakarsan ki ben... ona babasından el almış biridir. Ben rahmetli babasıyla röportaj yapmıştım ta 95 yılında. Türkiye'de klasik otomobil denince akla gelen ilk kişi babasıydı rahmetli. Şimdi Cengiz abi. Ve ne yaptı? Oğluyla beraber, atayla beraber 1936 model Ford V8 Roadster'le, ki baştan aşağı yenilediği, uğraştığı, %100 orijinal diyebileceğimiz tarzda bir otomobil, 1 Mayıs'ta Efes'ten yola çıktı. Oğluyla beraber antik kentler turu yapıyor şu anda.
Aa, güzel.
Ve hani Efes'ten çıktı, Heraklion'sa, Galasos, işte Çatalhöyük, arada Anıtkabir'e uğrayacak tabii ki. Biliyorsun Anıtkabir'deki Atatürk'ün otomobillerini restore eden kişi de Cengiz Arsay'dır. İşte Hattuşa, Kapadokya, Uzunca Burç, Anavarza, Antakya, Zeyukma, Göbekli Tepe, bunları bu otomobille oğluyla beraber dolaşıyor.
Yalnız o yollar var ya hani, çok da hani sadece bir Ege'yi dolaşıyor gibi olsaydı
değil,
tamam
değil,
ama hani.
Değil, olur mu hiç öyle ya şey?
Bizim ülkemizde o kadar zengin ki bu konuda.
Tabii canım. Yani bu arada otomobilin 88 yaşında olduğunun altını çiziyorum tekrar. Kullanması zor otomobillerdir. Dilinden anlamak lazım, sesinden anlamak lazım.
Çok sıcak olmadan Göbekli Tepe'ye gitsinler, Zeyukma'ya gitsinler bence bir önce. Oraları hani sıcak olmadan bitirsinler.
Mardin'de tamamlayacaklar bu arada.
Darada.
Yani, artık. Tam olarak yerini bilemiyorum ama ben şöyle söyleyeyim, bugün neredeler ona bakacağım şimdi. Hı. Plandan programdan. Şimdi en son Çatalhöyük tarafındaydılar.
4 Mayıs nereye geliyor?
Anıtkabir'e gidiyorlar. Ha, bugün saat Anıtkabir. Bugün saat 4.30'da Anıtkabir'de olma hedefleri var. Yani böyle mavi roadster, 88 yaşında ihtiyar bir delikanlı.
Böyle gürültülü gürültülü gelen.
V8 çünkü. Tabii. Ford'un en ünlü V8'lerinden biridir o aynı zamanda. Görmek isterseniz bence kaçırmayın. Yani böyle bir seyahati yapmak hem uluslararası bir tanıtım aslında bu, çünkü bununla ilgili filmler, videolar çekilecek vesaire, bunlar duyurulacak. Ve bu bir macera ya. Ne kadar güzel bir babanın oğluyla, hani belki de ikisinin yaşları toplamı kadar yaşlı bir otomobille, yaşadıkları, doğdukları, büyüdükleri, ekmeğini yedikleri ülkenin kültürel zenginliklerini dünyaya duyurabilecekleri, Türkiye'deki insanlara duyurabilecekleri bir böyle seyahate çıkmış onları.
Ne güzel anlattın yani, farkında mısın?
Bilmem, böyle içinden geldi.
Böyle içinden gelerek böyle hani kesintisiz anlattın. Yani. En son Mardin nereymiş? Dara mı ya? Var mı, yazıyor mu?
Valla.
Program elimdeyse.
Program elimde de.
Hani Mardin'de o kadar çok yer var ki, eski Mardin'e mi gidecekler?
Mardin'de Mardin turu atacaklarmış.
Ha, Mardin turu atacaklar. Evet, tamam. Eski Mardin'i gezecekler o zaman.
Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Hikaye bu. Yani 14 Mayıs'a kadar sürecek. İnşallah kazasız belasız, arızasız, çok keyifli, böyle güneşli.
Çok güzel belgesel olacaktır o. Ya belgesel de olur demeyeceğim ya, zaten çekiyorlar.
Büyük tabii.
Çok güzel bir belgesel.
Bana arabanın fotoğrafları da geldi böyle. İyi, içim gidiyor, içim yemin ediyorum sana var ya. Ya pırıl pırıl ya.
Ya bir yere böyle denk mi getirsek kendimizi, böyle onların tam geleceği yolun üzerine biz de mi gitsek?
Bunu niye önceden söylemedin ki?
Daha devam ediyor.
Bugün Ankara'da olurduk, oradan.
Evet, güzelmiş.
Ya, atladık o konu.
Canım kardeşim, seni İstanbul'da göremiyoruz ki, nasıl seni alıp Ankara'ya gidip, ne zaman geldin sen?
Hemen taş attı bark arkadaş.
Yalan mı? Cuma günü anca gelebildin.
Ya arkadaşım, niye böyle diyorsun?
İtalya'daydı
yani
arkadaşlar bu hafta beyefendi yine.
Evet, Torino'daydım. Önemli bir röportaj serisi gerçekleştirdim. Bunu haftaya konuşuruz. Hı hı. O röportajlar çünkü orada videoya çekildi. Onlar bana yollanacak. Şöyle söyleyeyim ben size. Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato ile bir röportaj yaptım. Tabii ki konumuz Alfa Romeo'ydu. Ama ve lakin aynı zamanda Milano'dan vazgeçilip Junior adı alan yeni B SUV'du. Sonra o otomobilin, yani Alfa Romeo Junior'ın ürün müdürüyle bir röportaj yaptım. Sonra da Alfa Romeo'nun baş tasarımcısıyla bir röportaj yaptım. Ve dedim ki ya Alfistiler, bu otomobili beğenmedi, ne diyorsunuz? Ve o da bana bir şeyler anlattı. Onları da haftaya anlatayım.
Türkiye'de yayınlayabilecek miyiz onu?
Tabii ki.
Canımsın benim. Türkiye'nin en kafa radyosu, Kafa Radyo mikrofonlarını dedik. Dinlediniz, değer verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftada yine mikrofonlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.
Hoşçakalın.
Darılırsın Bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur. Hasrete karışırsın, her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.